Tenen sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken, ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 21 Şehriver 1401, Hicri Kameri 15 Safer 1444 ve Miladi 12 Eylül 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alemi Sayın Yahya Kamacı ile Erbayin yürüyüşü üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Erbayin özel programı Velayet Güneşi'nden ve Kalıcı Tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi 7. programın genel politikalarını tebliğ etti. Cumhurbaşkanı reisi çarşamba günü Özbekistan'a gidiyor. Birleşmiş Milletler özel raportörü Amerika'dan İran yaptırımlarını kaldırma çağrısında bulundu. Hulusi Akar Pençe Kilit operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Beşar Caferi, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün yıkıcı olduğunu söyledi. Ve Hamas, işgalciyi dize getirmenin tek yolu direniştir dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, adalete dayalı ekonomik ilerleme önceliğiyle 7. programın genel politikalarını 3 erk başkanlarına tebliğ etti. Ayetullah Hamine'yi anayasanın 110. maddesinin 1. bendinin icrası doğrultusunda Nizam Maslahatını Teşhis Konseyi ile istişarelerin ardından adalete dayalı ekonomik ilerleme önceliğiyle 7. programın genel politikalarını 3 erk başkanlarına tebliğ etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Nizam Maslahatı Teşhis Konseyi üyeleri ve sekreterliğine ve 3 erk başkanları ve nizamın diğer erkanına görüşleri ve katılımlarından dolayı teşekkür ederek 7. programın hazırlanması ve onaylanmasının nizam hedeflerinin gerçekleşmesi doğrultusunda diğer bir önemli adım olarak nitelediğini ve politikaların iyi şekilde uygulanması için aktif denetime vurgu yaptılar. 7. programın gelen politikaları, ekonomi, altyapı çalışmaları, kültür ve sosyoloji, bilim, teknoloji ve eğitim, politika ve dış politika savunma, güvenlik, yargı, hukuk ve idari başlıklarından oluşuyor.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere çarşamba günü Özbekistan'a giderek ikili ve çoklu toplantılara katılacak. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi üst düzey siyasi ve iktisadi bir heyet başkanlığında çarşamba günü Semerkand'a gidecek. Reisi Özbek mevkitaşı Şevket Mirziyayev'in resmi daveti üzerine ikili resmi görüşmelerde bulunmak ve 22. Şanghay İşbirliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere tarihi kent Semerkand'ı ziyaret edecektir. Reisi Şanghay Zirvesi'nde konuşma yapacaktır. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani bugün düzenlediği basın toplantısında Şanghay İşbirliği Liderler Zirvesi'ne işaretle İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği hususunda pratik adımları atmaktayız. Üyelik süreci tamamlanmakta, gelecek zirvede İran'ın sorumlulukları ile ilgili memorandum imzalanacak dedi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularına yanıtladı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani en önemli açıklamasında Enrico Mora'ya verilen yanıta yeni önerilerin yapılmadığını belirterek ne aşure taleplerde bulunacağız ne de kırmızı çizgilerden geri adım atacağız dedi. Nasır Kenani Hüseyin'i Erbain yürüyüşleri ile ilgili olarak bu sene hava sıcaklığına rağmen İran ve dünyanın farklı noktalarından Ehl-i Beyt hayranları Irak topraklarına akın etti ve Kerbela'ya ulaşmaya çalıştı. Görkemli bir durum, tüm dinlerden ve mezheplerden hürriyet yanıları için büyük bir meydan orası, dedi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Irak milleti ve hükümetine ziyaretçilere sağladıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Avrupa Trokyası'nın İran'a karşı yayınlanan bildiriyle ilgili konuşan Kenani, bu üç Avrupalı ülkenin girişimi yanlış ve ölçülmemiş bir girişimdi. Avrupalı tarafların yanlış hesaplamalarından kaynaklanıyordu. İran mevcut müzakerelerde elinden geleni yaptı. Yapıcı ve inisiyatife dayalı hareket etti. Anlaşma iki taraflı bir yoldur. Tarafların yapıcı davranmasını bekliyorduk. Bizim Avrupalılara tavsiyemiz yapıcı yola gelmeleri, eski hataları tekrarlamamaları ve anlaşmanın yolunu açmak için çalışmaları dedi. Yemen heyetinin Tahran'a girişiyle ilgili konuşan Kenani, Yemen'de ateşkesin sürdürülmesinden ve sağlamlaştırılmasından yanayız ancak ateşkesin perçinlenmesine yardımcı olacak husus kuşatmanın sonlandırılması ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmasıdır dedi.
Kenani açıklamasının devamında Suudi Arabistan ile müzakere konusunda hala etkileşim peşindeyiz. Beklentimiz bölge ülkelerinde bu yolda adım atması. Suudi Arabistan hususunda da İran'ın bakış açısından hareketle diyaloğa başladık. 5 aşamada bu durum devam etti. Belli anlaşmalar da yapıldı. Diğer toplantılar için de zemin hazırlandı. Yapıcı yaklaşımlara vurgu yapıyoruz. İran her türlü adıma ve girişime uygun karşılığı verecektir dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti Üçlü Anlaşması ile ilgili olarak Raşt Astara istikametinin raylı kısmında ve genel olarak Kuzey-Güney yolunun tamamlanması hususunda bir anlaşma yapıldı. Bu koridorun geleceği aydın ve umut vericidir. Üç ülkenin ortak iradesi bu işi bitirmek ve kapasitesini arttırmak yönünde dedi. Kenani Arnavutluk hükümetinin siber saldırıya dair iddialarına tepki olarak, İran zaten defalarca siber saldırıya maruz kalan bir ülke. Arnavutluk ise durumu belli olan bir terör örgütüne ev sahipliği yaparak İran'a karşı iddialarda bulunmaktadır. Bunlar belli bir senaryonun parçası. İran daha önce bu husustaki muğlak noktaları gidermek için harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı. Arnavutluk'a tavsiyemiz ulusal çıkarlarını Amerika ve Siyonist rejim ve diğer tarafların kurbanı etmemesidir.
İran ile Irak Sağlık Bakanları telefonda Hüseyin Erbain ziyaretçilerine sağlık hizmetlerinin verilmesi konusunda görüş tatilinde bulundular. İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi bugün Irak'ta mevkidaşı Hani Akabi ile telefon görüşmesinde iki ülkenin Hüseyin Erbain ziyaretçilerine sağlık hizmetlerinin niteliği hakkında işbirliğini ele aldı. Irak halkı ve hükümetine Erbain ziyaretçilerine verdikleri hizmet ve gösterdikleri misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Bakan Aynullahi, ziyaretçilerin sağlığının İran İslam Cumhuriyeti için önemli olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı ayrıca Irak Kuzey Merkezi'nde bir benzin istasyonunda bir otobüste meydana gelen patlamada bazı bazı İran vatandaşı dahil birkaç ziyaretçinin yaralanması ve hayatını kaybetmesinden dolayı sef duyduğunu dile getirerek, Irak'ın İranlı hekimler tarafından yaralılara acil yardımların sunulmasının önemli ve elzem olduğunu ifade etti. Irak Sağlık Bakanı İranlı ziyaretçilerin sağlığının Irak için oldukça önemli olduğunu, İranlı ziyaretçiler için tüm imkanlarını sunduklarını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani yaptığı açıklamada, Kutsal Salma Haftası ve Deniz Gücü Günü dolayısıyla yeni füze sistemleri ve deniz araçların bu gücün envanterine gireceğini bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani yaptığı açıklamada, Kutsal Salma Haftası ve Deniz Gücü Günü dolayısıyla yeni füze sistemleri ve su altı ve su üstü deniz araçların bu gücün envanterine gireceğini bildirdi. Komutan İrani, Kutsal Salma yıllarında bilim ve teknolojinin rolüne işaretle, bilim, teknoloji ve iman sayesinde savaşın yönünün değiştiğini, bugün silahlı kuvvetler ve deniz kuvvetlerinin her ebatta başarılı karneye sahip olduğunu söyledi.
İran raporunu yayınlayan Birleşmiş Milletler özel raportörü Alena Duhan, Amerika'ya İran'a uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler özel raportörü Alena Duhan, tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin insan haklarından yararlanma üzerindeki olumsuz etkilerini incelemek üzere İran'a ziyarette bulunmuştu. Alena Duhan, İran ziyaretine dair raporunu resmi olarak yayınladı. Duhan'ın raporunda şu ifadelere yer verildi. Amerika, 1995 yılından bu yana kapsamlı bir ticaret yasayla Amerika dışındaki finans kurum ve kuruluşlarına ikinci el yaptırımlar uygulayarak İran'ı uluslararası ticaret ve finans sisteminde yalnız bırakmak için önlemler almıştır. Avrupa Birliği 2010'dan bu yana çeşitli ürünlerin satışı, transferi veya ihracatına getirdiği yasaklar ve aynı zamanda İran'a yatırım ve finansman desteği ile ilgili kısıtlamalar vasıtasıyla İran'a karşı kapsamlı ekonomik ve ticari yaptırımları onaylamış oldu. Duhan raporunun son bölümünde yaptırım uygulayan ülkelerden şu taleplerde bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan İran ülkesi vatandaşları ve İranlı şirketlere karşı uygulanan yaptırımları iptal edilmeli. İran vatandaşlarının insan haklarından yararlanabilmeleri için gerekli tüm gıda, tıbbi ilaç ve tıbbi malzeme, su, sağlık, iletişim ve ulaştırma, yedek parça malzemeleri, tohum, gübre ve ayrıca kritik altyapının bakımı ve geliştirmesine yönelik ürün ve hizmetlerin ticareti, finansal ödemeleri ve teslimatı ile ilgili mevcut tüm kısıtlamalar kaldırılmalı. Duhan ayrıca Amerika'dan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin normları ile bağdaşmayan İran'la ilgili ulusal acil durumu durdurmasını istedi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 21 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 877 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.199'a, vaka sayısı ise 7.539.698'e çıktı. Açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.316.444'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15-16 Eylül 2022'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 günlük Balkan turunun ardından yürünü Özbekistan'a çevirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Zirvede Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan, Özbekistan ile Şanghay İşbirliği Örgütü'nün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran Cumhurbaşkanları ile Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderlerinin de aralarında bulunduğu 15 devlet başkanı toplantıda bulunacak. Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetiyle zirveye katılacak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çerçevede liderle ikili görüşmeler yapacak.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu bağlamında yaptığı açıklamada, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamasında bulundu. Bakan Akar ayrıca 4000'den fazla sığınak ile 2000'den fazla mayın el yapımı patlayıcının imha edildiğini de bildirdi. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri varlığı ve operasyonları Bağdat yönetiminin tepkilerine rağmen devam ediyor. Son günlerde MİT Başkanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyinde Kürt yetkililerle temaslarda bulunmuştu.
Türkiye'nin cari açık Temmuz'da 4 milyar dolar oldu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler dengesi Temmuz ayında 4 milyar dolar. Açık verirken 12 aylık açık 36.6 milyar dolara çıktı. Temmuz ayında 5,5 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi yaşandı. Cari işlemler dengesi Temmuz'da 4 milyar dolar açık verdi. Artan enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla cari açığın 3.6 milyar dolara ulaşması bekleniyordu. Temmuz itibariyle 12 aylık cari açık 36.6 milyar dolara çıktı. Temmuz'da 5,5 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi yaşandı. Net hata ve noksan kaleminde Ocak-Temmuz döneminde ise 24,35 milyar dolar fazla var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 700 milyon dolar artarak 4 milyar 10 milyon dolara çıktı. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası değerlendirmesine göre bu gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 162 milyon dolar artarak 9 milyar 308 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Öte yandan aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 268 milyon dolar artarak 5 milyar 778 milyon dolara yükselirken birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar 181 milyon dolar azalarak 559 milyon dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın aynı ayına 3 milyar 124 milyon dolar fazla verirken Temmuz 2022'de 3 milyar 737 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 578 milyon dolar artarak 4 milyar 90 milyon dolara yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayında 66 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi bu ayda 79 milyon dolar net giriş kaydetti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 252 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 631 milyon dolar tutarında net çıkış gösterdi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 222 milyon dolar ve 173 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 983 milyon dolar net artış gösterdi. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları yabancı para cinsinden 411 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 287 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 698 milyon dolar net artış ortaya koydu. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 801 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 3 milyar 525 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde Temmuz'da 4 milyar 423 milyon dolar net artış gösterdi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar Caferi, işgalci Amerika'nın Suriye halkının kaynaklarını çalıp teröristlere desteklerken, Türkiye'nin de teröristlere sevk etmekte Suriye'de yıkıcı rol ifa ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler'in Batasya ve Kuzey Afrika'da İnsani İşler Koordinatörü Tarık Tarhame ile bir araya gelen Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Suriye'nin iç işlerine dış müdahalelerin tehlikeli sonuçlarını işaretti, Türkiye'nin Suriye krizinin tırmanması noktasında yıkıcı rol ifa ettiğini ve uluslararası kuralları ihlal ettiğini vurguladı. Caferi işgalci Amerika'nın Suriye halkının kaynaklarını çalıp teröristlere desteklediğini işaretti. Bunun Suriye milletinin durumu üzerindeki etkilerini anlattı. Caferi ayrıca tüm ülkeler ve uluslararası örgütlerin 2642 sayılı kararname dahil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına bağlı kalmasına vurgu yaptı.
İsrail işgal güçlerinin 2005 yılının Ağustos ayının ortalarından başlattıkları Gazze'deki işgal güçlerini tamamen çekme işlemlerini 12 Eylül 2005 tarihinde tamamlanmasının 17. yıl dönümü münasebetiyle açıklama yapan İslami direniş hareketi Hamas, Siyonist işgalcilerin dize çık getirilmesinin tek yolunun direniş olduğunu duyurdu. Hamas açıklamasında direniş işgal altındaki Filistin topraklarının ve mukaddes mekanların tamamının bağımsızlığına ve yurtlarından çıkarılanların geri dönmesine kadar süreceğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, tahıl anlaşması kapsamında Rusya ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan ve Rus tarım ürünlerinin ihracatını öngören mutabakat zaptının mevcut uygulanma durumunun Moskova için kabul edilemez olduğunu söyledi. Anlaşmanın mevcut uygulama durumunun bu iki bölge belge üzerinde kapsamlı çalışma yapılması için gerektiği bağlama oluşturan temel hususlara da aykırı olduğunu belirten Grushko, bu anlaşma tek seferlik bir seçenek değildir. 120 gün geçerli ve bunun ardından ülkeler anlaşmanın iflası ile ilgili sorunları ele almalı. Gerektiği görülmesi halinde ilgili anlaşmada da değişiklik yapılabilir, dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Avrupa'da enerji krizinin devam etmesiyle ilgili. Avrupa ülkelerinde enerji krizi ve krizin yol açtığı sıkıntı ve sorunlar giderek büyüyor. Bu şartlarda bazı Avrupa ülkeleri Rusya petrol ve doğalgaz sektörüne yönelik yapılan yaptırım politikasının durdurulmasını istedi. Bu bağlamda Yunanistan Başbakanı Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarının ters teptiği ve Avrupalı ülkelerin ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Avrupa ülkelerinin Amerika izinde gidip Ukrayna krizinde Washington ile aynı telden çalmasının ardından Rusya'nın bu ülkelere doğal gaz akışı azaltmış veya kesilmiştir. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın güçlü ülkelerin ekonomisi bile bu durumdan ciddi şekilde etkilenmiştir. Aslında doğalgaz sıkıntısı, yakıt, elektrik, ürün ve hizmetlerin Avrupa'daki fiyatların artışına yol açmış, öyle ki bazı sanayiler iflas etmiş veya iflas eşiğine gelmiştir. Geçen iki senede koronavirüs salgını yüzünden ülkenin ekonomik durumu kötüleşti ve büyüme oranı azaldı ve de enflasyon ve işsizlik rakamlarının arttığı bir sırada Rusya ve Ukrayna savaşının başlaması işi daha da kötüleştirdi. Avrupalı ülkeler ve Amerika yaptırım politikasıyla Rusya'yı Ukrayna Savaşı'nda yenebileceklerini düşünürken gelinen aşamada kendileri derin bir kriz içine sürüklenmiştir. Bilindiği gibi Avrupalı ülkeler Rusya ile Ukrayna Savaşı konusunda Washington'un politikalarına uymaktan başka bir çareleri yoktu. Aslında Ukrayna'daki savaş Amerika ve Rusya arasında bir enerji savaşıdır ki Avrupa sahasında yaşanmakta. Amerika petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olduğu için bu savaştan zarar görmediği gibi petrol ve doğalgaz ihracatından elde ettiği gelirlerin artmasıyla yüklü miktarda para kazanırken Rusya'da Çin gibi Asya pazarında yeni müşteriler bulmakla Batı'nın yaptırımlarından kaynaklanan zararların büyük kısmını telafi etmiştir. Ayrıca dünya piyasasında petrol ve doğalgaz fiyatlarının artmasıyla Rusya'nın gelirleri de artmıştır.
Nitekim Rusya gümrük yetkililerinden Vladimir Ivin, Rusya'nın petrol ve doğalgaz ihracatından gelirinin 1,5 kat arttığını söyledi. Avrupa'nın Rus doğalgazına bağımlılığı ve bu ülke tarafından Avrupa'ya doğalgaz ihracatının en düşük seviyeye indirilmesi bu ülkelerde yakıt fiyatının kayda değer ölçüde artmasına yol açmıştır. Önümüzdeki kış aylarında doğalgaz tedariki ve depolanması Avrupa yetkililer için ciddi bir endişe haline gelmiştir, Öyle ki İsveç Başbakanı bu ülkenin enerji sektöründe savaş ekonomisi gibi şartlara varıldığını, çünkü İsveç'te elektrik ve doğalgaz fiyatının rekor seviyede arttığını vurguladı. Diğer Avrupalı ülkelerde de enerji fiyatlarındaki artış toplumdaki tansiyonu yükseltmiştir ve Avrupalı yetkililer toplumsal itirazların başlayabileceği konusunda kaygılanarak bu konu hakkında uyarıda bulunmuşlardır. Buna rağmen Avrupalı ülkeler kendi doğal gaz kaynaklarını diğer ülkelerden tedarik etmeye çalışmaktadır. Ayrıca petrol ve taş kömürü ile çalışan eski santralleri yeniden çalıştırmayı da gündeme almışlardır. Ancak bu girişimler şimdiye kadar başarılı olamamıştır. Bu durum Avrupa ekonomisini, hatta Avrupa'nın en güçlü ülkesi Almanya ekonomisini bile kriz eşiğine getirmiştir. Fransa ve İspanya gibi diğer Avrupalı ülkelerde de enflasyon son senelerin zirvesine ulaşmış durumdadır. İngiliz Merkez Bankası bu bağlamda ülke ekonomisinin yılın son 3 ayında durgunluğa gireceğini ve bu durgunun 2023 yılına kadar devam edeceği tahmininde de bulundu. Enerji fiyatları ve ardından gıda malzemelerine gelen zam yüzünden İngiltere'de milyonlarca insan yemek öğünlerinde azalmaya gitmiştir. Onlar geçimlerine ve yakıt masraflarını ödeme konusunda ciddi endişe yaşamakta. Tabii ki bu durumda Avrupalı vatandaşların sabrı da taban yapmakta. Tahminlere göre İngiltere'de milyonlarca aile geçim şartlarını sağlamak için yeteri paraya sahip değiller.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Avustralya'nın İngiltere'den ayrılma konusunun yeniden gündeme gelmesiyle ilgili. İkinci Elizabeth'in ölümünün ardından Avustralya'nın siyasi arenasında bir kez daha Avustralya'nın İngiltere'den ayrılması konusu gündeme getirildi. İngiltere Kraliçesi'nin ölümünden ardından Avustralyalı Cumhuriyetçiler ülkenin İngiliz monarşisine bağımlılığını sona erdirme konusu uzun süredir devam eden bir tartışmayı yeniden canlandırdı. Reuters haber ajansına göre İngiltere Krallığı Avustralya ve diğer 13 ülkenin başında ve onlara da hükmediyor ve İngiliz kraliyet ailesi bu rolün esasen törensel olmasına rağmen onlara bölge kelimesiyle atıfta bulunuyor. Avustralya'da uzun süredir bu ülkenin İngiliz monarşisinden bağımsızlığını kazanıp kazanmadığı ya da hala bir toprak olarak gölgesinde olup olmadığı tartışılıyor. 1999'da Avustralya'da Büyük Britanya'dan bağımsız bir cumhuriyet olmak için bir referandum yapıldı, ancak bu referandumda %55'i buna karşı çıktı. Avustralya'nın önde gelen cumhuriyetçi politikacılarından ve bu ülkedeki Yeşiller Partisi'nin lideri olan Adam Bandt, 2. Elizabeth'in ölümünün ardından artık Avustralya ilerlemek zorunda. Avustralya yerlileriyle bir anlaşma yapmamız ve bir cumhuriyet olmamız gerekiyor dedi. Bu yorumun ardından Bandt, bazı Avustralyalı politikacılar tarafından 2. Elizabeth'in ölümünden sadece birkaç saat sonra bu konuyu gündeme getirerek İngiltere Kraliçesine saygısızlık etmekle suçlandı. Ayrıca bağımsızlık yanlısı olan Avustralya Cumhuriyet Hareketi de İngiltere Kraliçesi'nin ölümü nedeniyle taziyelerini bildirirken, Kraliçenin 1999 referandumunda Avustralya'nın tamamen bağımsız bir ülke olma hakkını desteklediğini ve onayladığını açıklamış, buna karar vermek sadece Avustralya halkına ve onlara kalmış sözüne atıfta bulundu.
Daha önce bir cumhuriyet olarak Avustralya'nın bağımsızlık planını desteklediğini de söyleyen Avustralya Başbakanı Antonio Albanese, Cuma günü bu konunun bu aşamada gündeme getirilmesine karşı çıktı ve bugün sadece bir önemli konu var, o da haraç ödediğimiz Kraliçe Elizabeth II'nin ölümü dedi. Karayiplilerdeki İngiliz monarşisinin sözde toprak ülkeleri arasında da benzer tartışmalar gündeme geldi ve geçtiğimiz günlerde Jamaika, aradaki 1400'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanan Barbaros'u yakından takip edebileceğini duyurdu. Avustralyalı uzmanlardan Bayan Trup, Avustralya'nın bağımsızlığı ile ilgili olarak şöyle diyor. Avustralya bayrağı bu toprakların sömürülüğünü gösteriyor ve yerlilerin temsilcisi değildir. Bu nedenle İngiliz sömürgeciliğinin Avustralya üzerindeki yasa dışı işgali son bulmalı. Sonuç itibariyle Avustralya'da vatandaşların bilinci ve milli duygu ve gururu arttıkça bu ülkenin İngiltere'den ayrılmasına izin talep, ilişkin talep ve çağrılar da yükselmektedir. Avustralya'nın birçok eyaletinde vatandaşların %50'den fazlasının artık İngiltere'den ayrılmalarını istediği belirtildi. II. Elizabeth'in ölümünden sonra İngiliz İmparatorluğu güneşinin hudutlarında batacağı düşünülüyor. Yeni nesil başta olmak üzere İngiltere yönetim hafızasında da yer alan ülkelerin insanları siyasilerin İngiliz kraliyetine bağlılık yeminini kendileri için aşağılayıcı bir durum olarak görüp sert şekilde buna karşı çıkmaktadır. Bu nedenle 2. Elizabeth'in ölümünü İngiltere'den kendi taleplerine dile getirmek için uygun fırsat olarak görmektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, sizler için hazırladığımız Erbain etkinliğine özel sohbetlerimizde, bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamızla konuşmak istiyoruz. Geçen sohbetimizde hocamızla Erbain'in felsefesiyle ilgili görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hocam, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bu yürüyüşe ister Hristiyan olsun, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, her ırktan, her mezhepten, dinden insanlar katılıyorlar. Üstelik hiçbir ülkenin de sorumluluk üstlenmemesine rağmen herkes kendi yani yeteneğine göre, cismi yeteneği olsun, maddi yeteneği olsun vesaire, bu yürüyüşe katılıyorlar. Şimdi bunu biz yani düşündüğümüzde acaba Erbain yürüyüşünü bir vahdet simgesi olarak niteleyebilir miyiz? Yani biz başka münasebetlerde de mesela vahdet haftasını idrak ediyoruz. Oralarda mesela bazı etkinlikler düzenleniyor ama bu milyonluk katılım muazzam bir vahdet simgesi olarak Müslümanlara ve dünyaya aslında gösterilebilir mi sizce?
Hatta vahdetin ötesine gidelim.
Evet.
Vahdetin ötesinde her dinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inanç vardır. Her din kendisine bir Hazreti Mehdi beklemektedir. Ve bizim de Hazreti Mehdi'miz vardı. Bizim Hazreti Mehdi'mizin gelmesine din ayak olacak, sebep olacak işte Erbain'dir. Erbain'deki yürüyüşlerdir. ve erbeğinin hakikatidir. Bu kadar insanın dünyanın dışında tek yerde oluşması İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın gelmesine ve onun askerlerinin oluşmasına bir nişanedir, alamettir. Çünkü niye? Hiç dünyanın hiçbir tarafında en fazla nüfusu olan Çin'de bile 40 milyon kişinin bir anda bir araya gelmesi, gelmesiyle beraber yürüyüş yapması, fedakarlık yapması, az susuz böyle bir ortam dinlemede, mütevazi ve iman doğrultusunda çocuğuyla, büyüğüyle, hanımıyla, erkeğiyle harekete geçmesi İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın ordusunun belirtisidir ve o orduyla beraber inşallah Hazreti Mehdi gelip de dünyayı adaletle doldurmasına ben inanıyorum.
Evet.
Çünkü bundan başka çare yoktur.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi biz Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın özellikle başta İmam Zeynul Abidin ve Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha olmak üzere Kerbela'nın hakkaniyetini ve bu Aşura olaylarıyla ilgili İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın fedakarlıklarını doğru bir şekilde anlattıklarını ve bu yolda ne kadar zorluklara katıldıklarını biliyoruz. Şimdi günümüzde biz Müslümanlar olarak İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın fedakarlığını ve Kerbela ile ilgili o gerçekleri ne kadar koruyabilmişiz? İster Şiisi olsun veya Sünni Müslümanlar arasında bu gerçekler nasıl yansıtılmıştır hayatımızda efendim?
Vallahi şimdiye kadar eğer biz 20 milyonluk bir toplumu görmemişiz ve görüyorsak ise
evet,
bu onun bir önemidir. Yani ne kadar önümüze engel bıraksalar, ne kadar mani olsalar, ne kadar eziyet azalda bulunsalar, dünya yapısına dikkat ettiğimizde bu toplumları destekleyen güçler büyümektedir, harekete geçmektedir. Evet, bu konuda birçok engeller var. Şiilerden çıkarmalar, İsrail'in engelleri, Amerika, Suudi Arabistan Vahabilerinin engellemeleri ve diğer yollar çizmeleri bu hareketin önünü kapatabilmek için Şii'ye mezhebe mensup olan önderleri birbirine düşürmeleri, son zamanda Irak'ta gördüğümüz gibi. Ama bunlar hiçbir zaman benzer bunların hareketi bir buluta, güneşin önünü bazen kesebilir ama her zaman güneşin önünü tıkayamaz, kesemez. Bu hareket bir güneş hareketidir. Her yerde olsa ışınını yeryüzüne yansıtacaktır. Bir iki bulutun önünü kesmesiyle bu hareket geri kalmayacaktır.
Doğrudur. Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Teşekkür ederim ben.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alemi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamızla Erbayin münasebeti ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü münasebetiyle ilgili sohbetlerinin ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Bahreyn'de halife rejimine karşı protesto gösterisi düzenlenmesi, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İran İçişleri Bakanlığı'nın Hüseyin-i Erbay'ın etkinliği hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İçişleri Bakanı Hüseyin-i Erbay'ın büyük İslam toplumda birlik ve beraberliğin sembolüdür dedi. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi pazar günü Temerçin sınırına yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Hüseyin-i Erbay'ın etkinliği için milyonluk yürüyüşe atıfta bulunarak şöyle dedi. Ehl-i sünnet mensuplarının Hüseyin-i Erbay'ın yürüyüşlerindeki etkin varlık göstermesi ve ziyaretçilere hizmet vermesi, Müslümanlar arasında ihtilaf ve fitne çıkarmak isteyenlerin hayallerini suya düşürmektedir. İran halkının Erbay'ın yürüyüşünde birlik olmasının küresel istikbarı sarstığını belirten Vahidi, Hüseyin-i Erbay'ın da İmam Hüseyin aleyhisselam aşkı ve İran halkının direnişinin göze çarptığını belirtti. İran İçişleri Bakanı, Temerçin sınırından Kerbela'yı ziyaretçi gönderilmesine değinerek söz konusu güzergahtan ilk kez Irak'a ziyaretçi gönderildiğini söyledi.
İttilat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere baskın düzenlemesi, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen ateşkesini ihlal etmeye devam etmesi gibi haberler ön plana çıkarlarken, Cevan gazetesinde İran ile Avrasya arasındaki ticaret hacmini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Gümrük Genel Müdürü, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki son 5 ayda gerçekleşen ticaret hacmini 1 milyar 300 milyon dolar olarak açıkladı. Avrasya Ekonomik Birliği, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Belarus olmak üzere 5 ülkeden oluşuyor. Ve imzalanan anlaşma çerçevesinde İran'ın bu ülkelere ihraç ettiği 502 kalem ürün tercihli tarife alındı. İran Gümrük Genel Müdürü Ali Rıza Mukaddesi, İran ile Avrasya Birliği üyesi ülkeler arasındaki dış ticaret hacminin son 5 ayda 1 milyar 326 milyon dolara ulaştığını söyledi. Mukaddesi açıklamasının devamında İran'ın Avrasya'ya son 5 ayda en fazla ihracatını sırasıyla Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Beyaz Rusya'ya yapıldığını belirterek bu dönemde İran'ın Rusya ihracatının 291 milyon 228 bin dolar olduğunu, Ermenistan'a 144 milyon 101 bin dolar, Kazakistan 61 milyon 206 bin dolar, Kırgızistan'a 18 milyon 426 bin dolar ve Belarus'a 7 milyon 178 bin dolar olduğunu vurguladı.
Tahran Radyosu. Hemşehri gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bahreyn El Vifak Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı yaptığı açıklamada Ali Halife ülkemizi Yahudileştirmeye ve Manama'nın kimliğini yok etmeye çalışıyor. Ülkemizin İsrail'in işgal ettiği ikinci toprak olmasına izin vermeyeceğiz dedi. Bahreyn El Vifak Cemiyeti bu ülke ile Siyonist rejim arasındaki ilişkileri normalleştirmesine ilişkin anlaşmanın imzalanmasının ikinci yıl dönümünde Beyrut'ta bir tören düzenledi. Bahreyn El Vifak İslami Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Hüseyin Eddeh yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu. Ali Halife rejimi Manama'da bir Yahudi mahallesi oluşturma bahanesiyle Bahreyn'i Siyonistlerin barındığı bir yer haline getirmek istiyor. Bahreyn hükümeti tüm işleri Siyonist rejime devretmeye çalışsa bile Filistin, Bahreyn ulusunun meselesi olarak kalacaktır. Bahreyn halkı hala Filistinlerin yanındadır ve Bahreyn gençleri düzenledikleri yürüyüşlerde Siyonist rejimin bayrağını ayaklarının altına almaktadır.
Şeyh Hüseyin Eddehi, Bahreyn seçimlerinin zorbalığı pekiştirmek ve yolsuzluğu sürdürmek için bir araç olarak nitelendirerek şu ifadelerde bulundu. Şimdi Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine her onurlu insan tepki göstermeli ve kınamalıdır. Şimdi harekete geçmezsek ve sadece seyirci kalırsak Bahreyn'in durumu Filistin gibi olacaktır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Erbain Özel Programı.
Muhterem dinleyiciler, Erbayne Özel dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hüseyin-i Erbain yürüyüşleri ve etkinliklerinin küresel boyutlarını ele alacağız.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Erbain hakkında şöyle buyurmuşlardır. Erbain küreselleşti ve daha da küreselleşmeye devam edecektir. Bu 1400 yılın ardından coşan günden güne daha da tazelenen Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'ın kanıdır. İşte Aşura'nın mesajı da budur. Ölü bir mesaj ki Ebu Abdullah Aleyhisselam ve Zeynep-i Kübra ağzından gurbetin ve yalnızlığın nihayetinde çıkıp bugün de dünyayı sarmıştır.
Erbain Eyyamullah'tır. Hüseyin-i Erbain, İmam Hüseyin ve kıyamının gerçeklerinin anlatılması ve anlaşılması için bir başlangıç noktasıdır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gemisine binen güvenli limana huzura kavuşup bu hidayet ışığından yararlanarak alemlerin hakikatlerini anlayacaktır. Gerçekten de Peygamber Efendimizin İmam Hüseyin Aleyhisselam hakkında buyurdukları gibi İmam Hüseyin kurtarılma gemisi ve hidayet ışığıdır. Çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselam'a bir kez bakıldığında insanın fıtri çağrılarına cevap veren ve insanı kucaklayan biri olduğu görülür.
Allah-u Teala İbrahim suresinin 5. ayetinde şöyle buyurmuştur. Andolsun Musa Gida kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdı, günlerine hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Bu surenin 7. ayetinin bir parçasında ise şöyle okuyoruz. Nimetlerime şükredersiniz, artırırım ve andolsun ki nankörlük ederseniz şüphe yok ki azabım pek çetindir diye hükmünü bildirmiştir. İşte İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sabırlı, değerli kız kardeşi o kadar musibet ve gurbetten sonra hiçbir zaman ilahi kadere öfkelenmeyip tam tersi bu olaydan daha güzelini görmediğini dile getirmişler. İşte şükretmenin tam bir örneği de budur. İşte Hazreti Zeynep selamullahi aleyha dünyanın en sabırlı kadını olduğu söylenebilir. Ölü bir kadın ki isminin tam manasını yerine getirerek babasının ziyneti süsü olmuş ve abisini babası Ali gibi savunmuş ve kutsal hedefi doğrultusunda çaba göstermiştir. Böyle bir kadın hedefine varmadan durdurulabilir mi hiç?
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'i İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ekseninde onun ve yarenlerinin hürriyet ve hak taleplik yolundaki fedakarlıkları ve özverilerinin takdiri zulüm ve zalimlerden beraat etme isteği konusu etrafında her yıl 25 milyon kişilik görkemli bir toplanma olduğuna değinerek bu vakanın ilahi bir olgu ve ilahi bir vaka olduğuna vurgu yapıp şöyle buyurmuştur. Bu yol aşkın yoludur. Ancak bu mecnunca yaşanan bir aşk değil, basiret ve farkındalık ile yan yana gelen bir aşktır. Tıpkı ilahi evliyaların aşkı gibi. Ayetullah Hamine'yi Ehl-i Beyt düşüncesi ve Şii düşüncesinin akıl ve duygunun sentezi olduğunu, iman ve aşkı sentezi olduğunu söyleyerek bunun diğer İslami fırkalarda ve hareketlerde boşluğunun hissedildiğini açıklamışlardır.
Evet, Ervan yürüyüşlerindeki bu büyük insani hareketin görkemi kelimelere sığmayacak, anlatılamayacak derecede büyüktür. Bu yol gözlerine maddi refah, huzur ve servete bağlayan, gönül gözüyle manevi güzelliklere bakan ve ruhlarını da sonsuza dek uçurtan aşıkların yoludur. Bunlar ayaklarını maşuklarına bırakıp gönüllerini ona emanet etmişlerdir. İslam düşmanlarının din adına nefret ve dehşeti dünyada yaydığı sırada, Müslümanları ve İslam'ı aşağılamaya çalıştığı sırada, 25 milyon Müslüman ve gayrimüslimin ister Şii ister Sünni olsun görkem ve güzelliğin, safa ve samimiyetin, doğruluğunun yaşandığı bir ortamda Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam türbesinde olması dünyayı hayrete düşürmektedir. İşte tam bu sırada bu kadar pervaneyi etrafına toplayan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kim olduğu sorusu meydana gelir.
Güzelim sen güzelim, istemenim sen güzelim. Hey dedim atma beni, sen sağ elim sen güzelim. Çavidan oldu yadım, nem yezelim sen güzelim. Getirdi oh su yanında seni. Altı ay bir tarafa, son nefesin bir tarafa, gülmeyin bir tarafa, nala sesin bir tarafa, süt gemin bir tarafa, oh hevesin bir tarafa, bu da dur ya gülün üstüne, düz
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşıklarının bu denli büyük bir toplanışında Hubbel Hüseyin Yecme'üna, Hüseyin aşkı bizi bir araya getirmiştir sloganını açıkça anlamak mümkün. Evet, İmam Hüseyin aşkının cazibesi milyonlarca insanı bir araya getirmiştir. İmam Hüseyin milyonlarca insanın vahdeti ve birliğinin ekseni olmuştur. Şehitlerin Efendisi'nin mezarı her yıl milyonlarca Müslüman ve gayrimüslimi bile nurlu atmosfer ile görüştürmektedir. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 103. ayetinde Hablillah hususunda şöyle buyurmuşlardır. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Bu yolda yürüyenler Allah'ın verdiği İmam Hüseyin Aleyhisselam gibi bir nimete şükretmek için kendilerine hatırlatmada bulunup İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı vahdet ve birliğin ekseni olarak biliyorlar. Bu yürüyüşçüler zulüm, sapkınlık ve istikbar ile mücadelenin mantığını dünyaya tanıtıyorlar. Zaten Hüseyin'i mantığın hedefi de budur. Bu insanlar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın davranış tarzını ve suresini toplumsal ve siyasal yapılara da aşılamak istiyorlar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi her yıl özellikle Erbain günlerinde keramet, rahmet ve dostluğun son derecesine varan bir aşk ile hizmet çadırları ve mokeplerinde yürüyüşçülere hizmet verdiğinden dolayı Iraklılara teşekkürlerini ileterek şöyle buyurmuşlardır. Erbain küreselleşti ve daha da küreselleşmeye devam edecektir. Bu, 1400'lerin ardından coşan günden güne daha da tazelenen Hüseyin bin Ali'nin kanıdır. İşte Aşura'nın mesajı da budur. Ölü bir mesaj ki Ebu Abdullah Aleyhisselam ve Zeynep-i Kübra ağzından gurbetin ve yalnızlığın nihayetinde çıkıp bugün de dünyayı sarmıştır. İmam Hüseyin Aleyhisselam bir mekan, bir mezhep veya belli bir kesime ait bir şahsiyet değildir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tüm insanlar için hürriyetin timsalidir. Tabi ziyaretçilerin büyük bir bölümü Iraklılardan oluşsa da dünyanın farklı ülkelerinden özellikle İran, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Arap ülkelerinden büyük kitleler bu yürüyüşlere katılarak büyük ve görkemli manevi bir toplanmaya sebebiyet veriyorlar. Ayrıca Avrupalı ve Amerikalı ülkelerden gelen Müslüman kitleler bile bu yürüyüşlere katılarak Erbain yürüyüşlerindeki ruhani ve manevi ortamın oluşmasında büyük bir role sahiptirler.
Bu yürüyüşlerde dikkat çeken bir başka nokta ise Sünni kardeşleri ve gayrimüslimlerin de bu yürüyüşlere katılmalarıdır. İslam İnkılabı rehberi bu hususta şöyle buyuruyorlar. Onlarca ülkeden Erbain yürüyüşlerine katılanlar vardır. Bunlar Irak halkının misafirleridirler. Bu yüzden bu yürüyüşlerde Müslüman kardeşlerimiz arasındaki bağları kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Iraklılar ve Iraklı olmayanlar, Şii ve Sünniler, Arap, Türk, Fars ve Kürtler arasındaki bağlar güçlenmelidir. Bunlar saadete yol açacaktır. Bu bağlar Allah'ın rahmetinin ayetinin göstergesidir.
İslam düşmanlarına Müslümanları ezmeye çalıştı, karalama kampanyası yürüttüğü bir ortamda alemin en büyük toplanması gerçekleşiyor. Evet, kulluğun hakikati ve Hüseyin'i aşk Erbain yürüyüşlerinde o kadar tecelli ediyor ki 25 milyonluk büyük bir kitle kardeşçe hep beraber tam bir dayanışma içerisinde bu manevi yolculuğa ayak basıyor. Bu büyük insani kitle İmam Hüseyin Aleyhisselam ve değerli yarenlerinin fedakarlıkları ve davasını saygıyla anmaktadırlar.
Kerbela destanı ve tüm insanların kalbini yüzyıllardır etkileyen Aşura kıyamı, dünyanın insani boyutu ve yapısı ile doğrudan ilişkili olup, Seyyid-i Şüheda yarenlerinin kulluğu ve hürlüğünden kaynaklanmıştır. Bu kıyamın azameti o kadar büyüktür ki hiçbir sınır ve hudut tanımıyor. Bu kıyam hiçbir ırka, dine, milliyete ve dille has değildir. İnsanlar ciltlerinin renkleri ne olursa olsun Hüseyin'i küresel ve sınırsız bir sembol olarak tanımaktadır. Kuşkusuz Peygamber Efendimizin ailesine yönelik aşk, özellikle Peygamber Efendimizin torununa yönelik sevda, çocukluk çağından beri etle tırnak misali bizim vücudumuzun ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve hak talep ve İslam'a bağlı olan herkesin istediği bir şey olmuştur.
Muhterem dinleyiciler, Erbain Özel Programı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Velayet Güneşinden.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı üyeleriyle görüşmesinde yaptığı konuşmanın boyutlarını ele alacağız.
Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Genel Kurulu'nun 7. oturumu onlarca ülkeden şahsiyetlerin katılımıyla Tahran'da gerçekleştirildi ve toplantının sonunda katılımcılar Ayetullah Hamenei ile bir araya geldi. Bu toplantıda farklı renk, ırk, etnisite ve milliyetten farklı ülkelerden alimler ve seçkinler Ehl-i Beyt imamlarına karşı sevgi ve ilgi ekseninde bir araya gelerek kardeşlik kültürünü Şiiler ve Sünniler arasında ve tüm İslam ümmetine yaymak için bir araya geldi. Iraklılardan Filistinli şahsiyetlere, Hintli ve Türklerden Lübnanlılara ve Afrika kıtasının ülkelerine ve diğer yerlere kadar her yerden katılımcılar vardı. İslam İnkılabı liderinin tabiriyle belirli bir Müslüman grubun uluslararası uyum ve sinerjisinin bir tezahürü bu toplantıda ve grupta kimse kendini yabancı hissetmedi.
İslam İnkılabı rehberi söz konusu görüşmede öncelikle birkaç dakika Ehl-i Beyt'in önemi, büyüklüğü ve eşsiz sevilme durumu hakkında konuştu ve şöyle dedi. Unvanlar ve isimler vasıtadır, sebeptir, sonuca ulaşmak gerek. Peki sonuç nedir?
Sonuç, bu merkezin tüm Müslümanların ilgi ve ilham kaynağı olması gerekliliğidir. Sizin hüneriniz ise bu önemli merkezi, yani Dünya Ehli Beyt Kurultayını, İslam alemini ve İslam alemindeki arayış içerisinde olan insanların kalplerine, canlarına ve ruhlarına ilham verecek bir merkez haline getirmenizdir.
İslam İnkılabı Lideri konuşmasının devamında İmam Sadık Aleyhisselam'ın Şiilere hitap eden hadisi bizim için bir süs olsun ifadelerini hatırlatarak şöyle buyurdular. Bunun gerçekleşmesini istiyorsak bu meclisi Ehl-i Beyt'in öğretilerine yayınlamak ve yaymak için bir temel ve üs haline getirmeliyiz. Ehl-i Beyt'in öğretileri genel konuların, ilahi öğretilerin büyük bir koleksiyonudur. Tevhid, tasavvuf, maneviyat, ahlak ve şahsi vazifeler ile ailevi vazifeler, memleket idaresi ve medeniyet oluşturma yöntemleri sosyal vazifelerden oluşan koleksiyondur. Yani Ehl-i Beyt'in öğretileri bunların hepsini içermektedir. İslam İnkılabı lideri sözlerini şöyle sürdürdü. Bugün İslam dünyasının bu öğretilere ihtiyacı var. Bu da Ehl-i Beyt'in öğretilerine doğru ve düzgün bir planlama ve İslami düzeyde gayretli çabalarla farklı toplumlara aktarabilinmesini gerektirir. Bu süreçte hem elitlere hem kamuya bu bilgiler aktarılmalı.
Ayetullah Hamine'yi tarih boyunca istikbar sistemine karşı en önemli pratik hamlenin Ehl-i Beyt takipçileri tarafından geldiğini ve Şia'nın tahakküm sistemine ve bu yedi başlı ejderhaya karşı durmaktan gurur duyduğuna dikkat çekti. Ülkelerin, hükümetlerin ve milletlerin hayati işlerine, günlük meselelerine zalimce ve gaddarca müdahalelerin durdurması gerektiğine vurgu yaptı ve şöyle buyurdu. Bu İran İslam Cumhuriyeti'nin ve Şiilerin şereflerinden biridir ve bu hidayet eden Ehl-i Beyt imamları ve peygamberlerin ailesinin sözlerinden ilham almaktan başka bir şeyden kaynaklanmıyor. Bizleri Kur'an'ı düşünmeye, Kur'an'dan ilham almaya teşvik edenler onlardır. Onlar bize Kur'an öğretilerini açıklayanlardı. Kendi pratikleriyle nasıl hareket etmemiz gerektiğini anlamamızı sağlayan onlardır.
Ayetullah Hamene'ye göre İslam Cumhuriyeti'nin kaldırdığı bayrağın, peygamberler ve imamlar tarafından kaldırılan ve adalet ve maneviyat kelimelerine dayanan aynı bayrak olduğunu da vurguladı. İslam İnkılabı lideri şu ve bu söz ve hareketlerle düşman edindiniz diye bazı konuşmalara da değinerek şöyle buyurdular. Aslında siz adaleti savunduğunuz zaman tahakküm ve istikbar üzerine kurulu medeniyet ve dünya düzeni size şiddetle karşı çıkacaktır. Maneviyat gündeme getirildiğinde her şey maddiyat üzerine kurulu olduğu ve dünyanın tüm kavramlarını paraya bağlayan maddi dünya size karşı çıkar. Bu doğal bir şeydir. Dolayısıyla istikbar dünyasının ve tahakküm dünyasının İslam Cumhuriyeti hareketiyle karşı karşıya gelmesi ve karşı karşıya bir savaş başlatması doğal ve zorunlu bir şeydir. Bugün Amerika dünyanın tahakküm düzeninin zirvesinde başka bir şey söz konusu değildir.
Tahran Radyosu.
Ayetullah Hamine'yi Müslümanlar arasında ilke ve esaslara vurgu yaptıklarını, mezhep, etnik, parti ve ırk ayrımlarına yerin olmadığını da hatırlattı. İslam İnkılabı rehberi ayrıca rahmetli İmam Hümeyni bize bunları bir kenara bırakmayı öğretti. Bir ayrım çizgisi vardır ve İslam'ın hayata geçirmesi ve İslami sistemin Amerika'nın başını çektiği tahakküm sistemi önünde İslam'ın siyasi tecellisi çizgisidir. Bu vurgulanması gereken bir ayrım çizgisidir ve İmam ilk günden itibaren bunu vurgulamıştır diye konuştu.
Ayetullah Hamene'yi Kur'an ayetleriyle belgelenen imamın bu eyleminin önemine vurgu yaptı. Mümtehine suresinin 4. ayetinde olduğu gibi Hazreti İbrahim ve beraberindekiler örnek insanlar tanıtılırlar. İbrahim aleyhisselam ve yanında bulunanlar ise şöyle demişlerdi: "Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptığınız şeylerden nefret ediyoruz."
İslam İnkılabı rehberi, İslam dünyasının küfür ve kibir dünyası ile karşı karşıya olduğunu vurguladı ve Sünni, Şii, Acem, Arap, ten rengi farklılığı, ırkı falan gibi konuların dikkate alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Zaten Filistin meselesinin öne çıkmasının nedeni de buydu. İslam İnkılabı rehberi şöyle buyurdular: İmam için Lübnan'daki Şii mücahit, Filistinli bir mücahit gruptan farkı yoktur. Yani her ikisine de Allah uğrunda savaşan, İslam için savaşan gözüyle bakıyorlardı.
İslam İnkılab lideri, şerefli imamın aynı siyasi geometrisinden etkilenen İslam Cumhuriyeti'nden söz etti ve bugün de aynısını arıyoruz ve Allah'ın izniyle gelecekte de aynı olacak. İmamın kökü, kafirlere karşı setlik, müminlere karşı merhamet ve şefkatti. Bunlar İslami ilkelerdir. Allah'ın izniyle gelecekte bölünmelere karşı duracağız, dedi.
İslam İnkılabı rehberi sözlerini şöyle sürdürdü: Tahakküm dünyasının özelliği milletlere karşı baskı, gaddarlık ve saldırganlık olduğu için dünyanın bu kadar hassas bir noktasında göğsünü siper etmiş ve milletleri direnişe teşvik etmiş olan İslam Cumhuriyeti'ni çekmek istikbar için ağır ve kabul edilemezdir. Bu nedenle tepki vermeye başlamıştır. Bunun bir örneği Amerika tarafından yaratılan ve mücahitlerin mücadelesinden sonra dağılan terör örgütü IŞİD'dir. İslam devrimi liderinin sözleriyle bütün İranofobi ve Şafobi propagandasının kökeni ve temeli ve İran'ı müdahale etmekle suçlamanın kökü Amerika'nın planlarını etkisiz hale getirmesinden dolayı duyduğu öfke ve nefrettir.
Liderliğin sözlerindeki uyarı noktalarından biri istikbar dünyasının İmam Hümeyni'nin sınırını tersine çevirme girişimidir. Yani Şii-Sünni savaşı, Arap-Acem savaşı, bazen Şii-Şii savaşı ve Sünni-Sünni savaşıyla İslam dünyasındaki ayrım çizgilerini büyütmek ve belirginleştirmek. İslam İnkılabı lideri bu hususta şöyle buyurdular: Bunlar istikbar işidir ve dikkatli olunmalıdır. Müslümanlar arasında her zaman birliğin müjdecisi olan İslam İnkılabı rehberi, biz Ehl-i Beyt mensupları dayanışma ve sinerjinin bayrağı olmalıyız, vurgusunu yaptı. Ehl-i Beyt dünya kurultayının kurulmasının Şii olmayanlarla çatışma ve düşmanlık anlamına gelmediğini ilk günden itibaren söyledik, bu herkese açık olmalıdır, dedi.
İslam İnkılabı rehberi yazılımsal olarak Müslümanların güvendikleri inançları, ilkeleri ve bilgileri olduğuna dikkat çekti. İslam İnkılabı rehberinin Müslümanların yazılım üstünlüğü alanında dikkat çeken noktalarından birinin de Müslümanların inancında tarihin yolu açıktır'a işaret etmesiydi. İslam İnkılabı rehberi bu hususta şöyle buyurdular: Bizim dünya görüşümüz umut verici bir görüş. Tarihin yolu ve tarihin hareketi konusundaki görüşümüz açık bir görüştür. Bize güç veren, bize umut veren büyük bir güce güveniyoruz. Biz Allah'a güvenen insanlarız. Bu güvene sahip olmayanlar, bu tevessüle sahip olmayanlar hayal kırıklığına uğrarlar, bunalıma girerler, çaresiz kalırlar, yolun ortasında kalırlar ve kargaşa çıkarsalar da içleri ve özleri boş. İslam İnkılabı rehberi sözlerini şöyle sürdürdü. İslam dünyasının büyük bir ilerleme kapasitesi, geniş toprakları, insan yaşamının bağlı olduğu son derece değerli kaynakları vardır. Bugün dünyada petrol ve gaz sorununuz var. Bunun ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Bunlar İslam dünyasına ait. İslam dünyası bunları en iyi şekilde kullanabilir.
Ayetullah Hamene'yi geçmişte milletlerin İslam dünyasının kapasitelerini kullanmaya hazır olmadıklarını ancak bugün milletlerin gerekli kararlılığa sahip olduklarını hatırlattı. Uluslar ve milletlerin seçkinleri bugün buna hazır vurgusunda bulundular. Bu bağlamda İslam Cumhuriyeti'ni diğer ülkeler için bir model olduğunu vurgulayan İslam İnkılabı lideri İslam Cumhuriyeti bir modeldir dendiğinde tüm İslam ülkelerinin İslam Cumhuriyeti sistemi gibi bir siyasi yapıya sahip olması gerektiği anlamına gelmez. Hayır, siyasi yapı farklı olabilir, değişebilir. Asıl mesele esaslardır, esas olan temellerdir. İmamımızın açıklamalarında belirttiği esaslar, asıl mesele kafirlere karşı sert ve aranızda yumuşak davranın meselesidir. Asıl mesele müminler Allah'a tevekkül eder meselesidir. Bunlar temel hususlar, bunlara dikkat edilmelidir diye buyurdular.
Değerli dinleyiciler, Velayet Güneşinden isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Aşura olayını sırf bir münakaşa değil, duygu dolu bir olay olarak görmek gerektiğine işaretle Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ve İmam Seccad Aleyhisselam'ın Mersiye okumalarını değiniyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hem olayın kendisinde hem olayın devamında duygu belirleyici bir rol oluşturmuştur ki Aşura olayı ve Şia akımı ile diğer akımlar arasında bir sınır oluşsun. Aşura olayı katı ve sırf bir münakaşa değil, onda duygular, aşk ve sevgi ve şefkat ve ağlamakla birliktedir. Duygu gücü çok muazzam bir güçtür. Bu yüzden bizi ağlamaya emrediyorlar. Ağlatmaya ve olayı açıklamaya. Zehra Salamullah Aleyha Kufe'de ve Şam'da mantıklı konuşuyor. Fakat Mersiye'de okuyor. İmam Seccad Şam minberinde o izzet ve salabetiyle Emevi hükümetin başına darbe indiriyor ama Mersiye de okuyor. Bu Mersiye okumak günümüze kadar devam etmiş ve duyguların yaşanması için ebede kadar da devam edecektir. Duygu ortamında ve aşk ve sevgi ortamında gerçeklerin çoğunu anlaşılabilir ki bu ortamın dışında anlaşılamaz. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa.